Ayrım 17, sayfa 133. Poirot yandaki camlı kapıya gitmişti. Kapıyı açarak balkona çıktı. Oda evin arka tarafına düşüyordu. Aşağıda ufacık, kurumdan kararmış bir bahçe vardı. Burası ön taraftan daha sakin galiba. Bir bakıma öyle. Ama aslında hiç korusak öyle gürültülü bir yer değildir. Bu tarafta da bütün gece kediler cirit atarlar, miyavlar, çöp kutularını devirirler. Poirot aşağıdaki dört büyük çöpten ikisini ve arka bahçede rastlanan o acayip şeyleri süzdü. Kazan nerede? Şu kömürlüğün yanındaki kapıdan gelince orada. Anlıyorum. Poirot düşünceli bir tavırla aşağı bakıyordu. Bu tarafta başka kimlerin odası var? Nigel Chapman'la Len Betteson bunun yanındaki odada kalıyorlar. Daha yanda ne var? Bu binaya bitişik olan diğer ev kızlarının odaları. En baştaki seri yanında. Sonra Elizabeth Johnson'ınki ile Patricia Lane'inki geliyor. Valerie ile Jean Tomlinson ön taraftalar. Poirot başını sallayarak tekrar içeri girdi. Takdir etrafına bakınarak bu delikanlı düzene meraklı diye mırıldandı. Evet, Colin'in odası her zaman derli topludur. Bayan Hubbard gülümsedi. Bazı çocuklar ise çok dağınıktır. Len Betteson'un odasını görmelisiniz. Şefkatle ekledi. Ama gerçekten çok iyi bir gençtir Monsieur Poirot. Bu sırt çantalarını sokağın sonundaki mağazadan alındığını söylemiştiniz sanırım. Evet. Dükkanın adı nedir? Doğrusu siz böyle birdenbirince sorunca hatırlayamadım Monsieur Poirot. Mabberley sanırım ya da Kelso. Biliyorum bu adlar birbirine hiç benzemiyor ama dilimin ucunda böyle bir isim var. Tabii bir zamanlar hem Kelso hem de Mabberley diye bir aile tanırdım. Onlar birbirlerine çok benzerlerdi. İşte olayların beni ilgilendirmesinin bir nedeni de budur. Bu aradaki görünmeyen bağ. Monsieur pencereden son kez dışarıya ve aşağıya, bahçe baktıktan sonra Bayan Hubbard'a veda ederek evden ayrıldı. Ağır ağır Hitchcock sokağında aşağı inerek köşeye kadar gitti ve ana caddeye sattı. Bayan Hubbard'ın tarif ettiği mağazayı bulmakta hiç güçlük çekmedi. İçeride neler yoktu ki? Piknik sepetleri, sırt çantaları, termoslar, her türlü spor eşya, şortlar, gömlekler, çadırlar, mayolar, bisiklet lambaları, el fenerleri. Yani atletik gençlerin arayacağı her şey. Bu arada dükkanın üzerindeki ismi Mabre ya da Kelso değil de hiç olduğunu fark etti. Belçikalı vitrindeki eşyalara dikkatle baktıktan sonra içeri girdi. Yeğeni için sırt çantası almak istediğini söyledi. Bu yer hayaliydi tabii. Poirot bir yabancıya yakışacak bir tavırla, yeğenimle camping yapma meraklı dedi. Anlıyorsunuz ya, diğer gençlerle yaya yürüyor, gerekli şeyleri sırtında taşıyor, yoldan geçen arabalara, kamyonlara biniyor. Dükkanın sahibi uçuk kumral saçlı, ufak tefek, terbiyeli bir adamdı. Hemen aa dedim, otostop demek istiyorsunuz. Son zamanlarda gençler buna çok meraklı. Herhalde demiryolu ve otobüs şirketleri bir hayli zarar ediyor. Bu çocuklar böyle otostopla bütün Avrupa'ya dolaşıyorlar. Siz herhalde sırt çantası istiyorsunuz efendim. Sıradan bir şey mi olacak? Öyle sanırım. Evet. Demek sizdeki çantalar cins cins. Kızlar için bir iki tip hafif sırt çantamız var. Genellikle bunlardan satıyoruz. Hem iyi cins hem de sağlamdır. Üstelik oldukça ucuzdur. Çadır bezinden yapılmış büyükçe bir çantayı çıkardı. Poirot'a Colin'in odasında gösterilenin işiydi bu. Belçikalı çantayı yokladı, gereksiz ve acayip bir iki soru sordu. Sonra da çantanın parasını verdi. Adam sırt çantasını sararken evet diyerek gülümsedi. Bunlardan bir hayli satıyoruz. Bu civarda çok öğrenci var değil mi? Evet, bu semtte öğrenci boldur. Galiba Hitchcock sokağında bir de yurt var. Öyle. Oradaki gençlerden çoğu benden bazı şeyler alırlar. Kızlar da öyle. Yolculuğa çıkmadan önce mutlaka buraya gelir, eksiklerini tamamlarlar. Fiyatların büyük mağazadakilerden daha ucuzdur. Bunu onlara sık sık söylerim. Buyurun efendim, yeğeniz çantanın ne kadar kullanışlı olduğunu hemen anlayacak. Poirot adama teşekkür ederek elinde paketle dışarı çıktı. Bir iki adım atar atmaz bir omzuna dokundum. Müfettiş Sharp'tı bu. Monsieur Poirot, sizi gökte ararken yerde buldum. Evin aranması bitti mi? Bitmesine bitti ama elime ne geçti bunu ben de bilmiyorum. Bu civarda küçük bir yer vardır. Sandviçleri ve özellikle kahvesi çok iyidir. Eğer işiniz yoksa oraya gidelim. Sizinle konuşmak istiyorum. Küçük kahve hemen hemen boştu. İki adam sandviçleriyle kahvelerini alıp bir köşedeki masaya oturdular. Sharp öğrencileri sorguya çektiği zaman öğrendiği şeylerden söz ettikten sonra elimizde sadece Nigel Sharp'ın aleyhinde delil var diyerek içini çekti. Nigel'ın eline 3 ayrı zehir geçmiş ama onun Celia'ya düşman olduğunu sanmıyorum. Herhalde suçlu olsaydı yaptıklarını böyle açık açık anlatmazdı. O zaman da ortaya başka olasılıklar çıkıyor. Evet. O korkunç zehirleri çekmeceye koyuvermiş budala. Sharp daha sonra Elizabeth Johnson'dan söz açtı. Celia'nın kıza söylediklerini Poirot'a anlattı. Eğer Elizabeth'in sözleri doğruysa, o zaman bu çok anlamlı. Müfettiş Celia'nın sözlerini yineledi. Yarına kadar her şeyi öğrenmiş olacağım. Zavallı kız yarına çıkamadı. Evi aradığınız zaman bir şey buldunuz mu? Yurtta nasıl anlatayım bilmem ki. Ummadığım iki şeyle karşılaştım. Ne gibi? Elizabeth Johnson o malum gruplardan birinden. Kızın odasında bununla ilgili bazı belgeler bulduk. Poirot düşünceye bir tavırla mırıldandı. Evet, çok ilginç. Müfettiş Sharp, doğrusu bunu beklemiyordum dedi. Dün onu sorguya çekinceye kadar böyle bir şey aklıma gelmedi. Anlıyorum. Müfettiş Sharp devam etti. Benim için işin ilginç yanı, kız bu durumu Hitchcock sokağındaki yurtta kimseye açıklamamış. Bunun Celia Austin'in ölümüyle bir ilgisi olacağını sanmıyorum ama bu olasılığı yine de göz önüne almak gerek. Başka ne buldunuz? Müfettiş Sharp omzunu silkti. Patricia Lane'in çekmecesinde yeşil mürekkebi bulanmış bir mendil vardı. Poirot kaşlarını kaldırdı. Yeşil mürekkep. Patricia Lane. Belki de yeşil mürekkebi götürüp Elizabeth Johnson'ın kağıtlarının üzerine döken o. Sonra da elini mendili sildi. Ama hiç kuşkusuz. Sharp onun cümlesini tamamladı. Sevgili Nigel'ından şüphe edilmesini istemezdi. Öyle ya. Tabii mendili başka biri onun çekmecesine koymuş olabilir. Evet, bu mümkün. Başka? Sharp bir an düşündü. Anladığıma göre Lambetison'un babası Vale Akıl Hastanesi'ndeymiş. Belki bunun cinayetle bir ilgisi yok ama... Ama Lambetison'un babası deli. Dediğiniz gibi bunun cinayetle bir ilgisi olmayabilir ama yine de bu bilgiyi aklımızın bir köşesine yazmamız gerek. Hatta adamın ne gibi belirtiler gösterdiğini öğrenmemiz de iyi olur. Müfettiş Lambetison iyi bir genç dedi. Tabii birdenbire parlayıveriyor, o başka. Poirot başını salladı. O da ansızın kulağında Celia Austin'in sesini çınladı. Sırt çantasını ben kesmedim. Bunun nedeni öfkeydi. Kız sırt çantasının parça parça doğranmasına öfkenin sebep olduğunu nereden anlamıştı? Lenin çantayı keserken mi görmüştü? Poirot çarpın sesini duyunca kendisine geldi. Müfettiş gülerek Mısırlı Mehmet'in odasında çok müstehcen kitaplarla kartlar vardı diyordu. Araştırmaya neden o kadar karşı çıktığını onları görünce anladım. Herhalde çok kimse evi aramamızı istemedi. Tabii, bir Fransız kızı sinir nöbeti geçirdi. Hintli bir genç Chantreler bizi bunu uluslararası bir sorun haline sokmakla tehdit etti. Eşyalarının arasında bazı broşürler bulduk. Şu asıl astar olmayan iddialarla dolu yıkıcı yayınlardan. Batı Afrikalılardan birinin odasında ise bazı hatıra ve fetişler vardı. Korkunç şeylerdi. Evet, araştırma emri insanların bilinmeyen taraflarını öğrenmemize yardım ediyor. Bayan Nicholas'ın özel dolabını duydunuz mu? Duymaz olur muyum? Müfettiş Sharp güldü. Ömrümde o kadar boş konyak şişesini bir arada görmemiştim. Kadın bize öyle kızdı ki bir kahkaha attı, sonra birden ciddileşti. Ama aradığımızı bulamadık. Pasaportların hiçbiri de sahte değildi. Sahte pasaportu kolaylıkla bulmanız için ortada bırakacaklarını sanmıyordunuz ya Monami. Hitchcock sokağındaki yurda bir pasaport nedeniyle hiç gitmediniz değil mi? Örneğin şu son 6 ay içinde. Hayır, size sözünü ettiğimiz süre içinde herhangi bir nedenle gittiğimizi, hangi nedenlerle gittiğimizi söyleyeyim. Sharp olayları bütün ayrıntılarıyla anlattım. Poirot kaşlarını çatmış onu dinliyordum. Sonunda bütün bunlardan bir anlam çıkmıyor diye yakındım. Eğer olayların başlangıç noktasını yakalayabilirsek o zaman bütün bunların ne anlama geldiğini anlarız. O başlangıç noktası nedir Poirot? Poirot usulca cevap verdi. Sırt çantası dostum, sırt çantası. Her şey onunla başladı. Bölüm 14. Bayan Nicoletis bodrum merdivenlerinden çıkıyordu. Kadın mutfağa inip hem Geronimo'yu hem de Şirret Maria'yı iyice kızdırmıştı. Bayan Nicoletis büyük bir zafer kazanmış gibi olanca sesiyle ''Bütün İtalyanlar hırsızdır!'' diye bağırdı. Üstelik durmadan yalan söylerler. Merdivenlerden inmeye başlamış olan Bayan Hubbard öfkeyle içini çekti. Onları tam akşam yemeğini hazırlarken kızdırmak hiç de hoş değil. Her işime burnunuza sokmayın lütfen. Peki Bayan Nicoletis. Pazartesi sabahı ilk iş birini bulun ve dolabımın kapağını tamir ettirin. Hesabı da polise gönderin. Anlıyor musunuz? Polise. Bayan Hubbard'ın yüzünde tereddüt dolu bir ifade belirdi. Karanlık koridorlara ve yeni ampullere takmanızı istiyorum. Etraf iyice aydınlanmalı. Koridorlar çok karanlık. Koridorlara küçük ampuller takılmasını siz istediniz. Bunun daha ekonomik olacağını söylediniz. Bayan Nicholas, o geçen haftaydı diye bağırdı. Şimdi durum değişti. Artık omzumun üzerinden bakıyor ve kendi kendime beni izleyen kim diyorum. Bayan Hubbard, acaba bu sözlerin nedeni Bayan Nicholas'in melodram merakı mı diye düşündüm. Yoksa gerçekten bir şeyden ya da birinden mi korkuyor? Ne var ki Nicholas her şeyi abartırdı. Bu nedenle insan onun sözlerine inanıp inanmayacağını bilemezdi. Bayan Hubbard endişeli, elinizi tek başına gitmeniz doğru mu diye sordu. İsterseniz sizinle beraber geleyim. Evim buradan çok daha emin. Bundan haberiniz var mı? Neden korkuyorsunuz? Bunu bilseydim belki size bu üzerinize vazife değil. Size bir şey söyleyecek değilim. Durmadan soru sormanız canımı fena halde sıkıyor. Özür dilerim ben sadece... Şimdi de kızdınız. Bayan Nicholas ona tatlı tatlı gülümsedi. Biliyorum ben aksi ve terbiyesiz bir kadınım ama beni üzen o kadar çok şey var ki size güvendiğimi, dayandığımı unutmayın. Bilmem ki siz olmasaydınız ne yapardım sevgili Bayan Hubbard. Elini dudağına götürerek Bayan Hubbard'a bir öpücük yolladı. Görüyorsunuz ya neşeli bir hafta sonu geçireceğimizi umarım. İyi geceler. Bayan Hubbard, Bayan Nicholas'in ön kapıdan çıkışını seyretti. Sonra da öfkesini pek de yersiz olan of of sözcükleriyle çıkarmaya çalışarak tekrar merdivenlerden inmeye başladı. Bayan Nicholas kapının önündeki basamaklardan indi. Bahçe kapısına çıkarak sola döndü. Hitchcock Sokağı oldukça geniş bir yoldu. Önlerinde küçük bahçeleri olan evler yoldan biraz geride kalıyordu. Sokak yurttan biraz ileride ana caddeyle birleşmekteydi. Buradan otobüsler homurdanarak geçiyordu. Sokağın sonundaki trafik ışıkları, köşede Kraliçenin Gerdanlığı adlı bir bar vardı. Bayan Nicholas kaldırımın ortasında yürümeye başladı. Arada sırada endişeyle omzunun üzerinden arkasına bakıyordu. Görünürde kimsecikler yoktu. Bu akşam Hitchcock Sokağı her zamankinden daha tenhaydı nedense. Kraliçenin Gerdanlığına yaklaşırken adımlarını sıklaştırdı. Etrafına telaşla bir göz attıktan sonra suçlu suçlu meyhaneye giriverdi. İstediği duble konyayı içerken keyiflenir gibi oldu. Biraz önceki endişeli ve korkak kadın gitmiş, yerine başkası gelmişti. Yalnız Bayan Nicholas'in polise karşı duyduğu kin eksilmemişti. Usulca Gestapo diye homurdandı. Onları pişman edeceğim. Evet, pişman edeceğim. İçkisini bitirdi. Bu duble daha isteyerek öfkeyle son olayları düşünmeye başladı. Polisin kabalığı ve düşüncesizliği yüzünden şişelerin bulunması hiç de iyi olmamıştı. Ayrım 17'nin sonu sayfa 141.